Ayrım 19. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 181. 19. Macide bir müddet olduğu yerde kaldı. Bedri'nin ayak sesleri halı döşeli salondan geçip merdivenlerde kaybolduktan sonra ortalığı yalnız Ömer'in kesik ve hafif iç çekişleri doldurdu. Genç kadın kocasının bu haline uzun uzun baktı. İlk defa olarak içinde merhamet ve alakadan ziyade hiddet vardı. Birkaç kere gidip onun kafasını yüzünü yumruklamak ihtiyacı duydu. Kafasında o eski ve daima cevapsız kalan sual zonklayıp duruyordu. Ne hakla, ne hakla, bunu ne hakla yapıyor? Ben ne yaptım, ben herkesin oyuncağı mıyım, ne hakla? Ve bunları düşündükçe kızgınlığı daha çok artıyordu. Nihayet kendisini tutamayarak Ömer'i omzundan yakaladı ve sarstı. Biraz evvel Bedri kapıya doğru sendelerken çıkardığı feryada benzeyen bir sesle, "Kalk," dedi, "kalk ve arkasından koş. Senin gibi bir deliye, iyilikten başka hiçbir şey yapmamış olan bu insanı bu kadar yaralamaya nasıl cesaret ettin? Git. Ancak ondan sonra seninle konuşabilirim. Bedri'yi bulup yaptıklarına pişman olduğunu söylemeden benim yüzüme bakma. Ben de ancak o zaman senin yüzüne bakabileceğim. Aman yarabbim, ne kadar alçalabiliyormuşsun Ömer. Bu kadarını tasavvur edemezdim. Herkesten, bütün insanlardan, anamdan, babamdan böyle şeyleri umar, senden beklemezdim. Neler yaptığının, neler söylediğinin farkında mısın? Bana daha büyük bir fenalık edemezdin. Söyleyecek şey bulamıyorum. Çok fena yaptın Ömer. Ağlamak bir şey ifade etmez." Ömer başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı. Macide'ye uzun uzun baktıktan sonra yerinden kalktı. Ellerini karısının omuzlarına koydu. "Galiba hakkın var," dedi. "Ben senden, daha doğrusu sizden şüphe ettikten sonra nasıl yaşarım? Şu sözlerin insanı daha çok kuşkulandırabilirdi, fakat bana yalan söylemediğini ispat etti. Git Bedri'yi bul ve af dile demekle korkacak ve utanacak hiçbir şeyinizin olmadığını bana gösterdin. Evet, gideyim. İnanmak, itimat etmek lazım." Birdenbire tekrar değişti. Gözleri odaya ilk girdiği zamanki dalgın ve bulanık hale aldı. Maddi bir acıyla kıvranır gibi, "Fakat nasıl inanmalı? Kendime inanmadıktan sonra, bir gün içinde, birkaç saat içinde kendimin ne çirkef olduğumu öğrendikten ve 26 seneden beri saklamaya muvaffak olduğum aşağılık ruhumu bir karış önümde gördükten sonra kim olursa olsun bir insana inanmak mümkün müdür? Benden bunu nasıl istersiniz? Fakat lazım. Madem ki sen istiyorsun, şimdi gider Bedri'ye yalvarırım. Herkesin benim kadar kepaze olması şart mı? Belki siz başkasınız. Bir insandan haksız yere şüphe etmek en korkunç şeydir. Aldanmak pahasına da olsa bunu yapmamalı. Şimdi gidiyorum." Hemen kapıya koştu, tekrar geriye döndü. Macide'nin ellerine sarıldı. Onları ağzına götürerek öpmeye başladı. Bu sırada genç kızın ellerini çekmek için yaptığı ufak fakat kat'i bir gayreti fark ederek gözlerini ona çevirdi. "Eyvah," dedi, "bunu ilk defa yapıyorsun. Asıl korkunç tarafı farkında olmadan, içinden gelerek yapıyorsun. Macide, seni de kaybetmeye başladım, öyle ya, belki. Neden kaybetmeyeyim? Sen benim neyime bağlısın, güzel huylarıma mı? Bulunmaz meziyetlerime mi? İkimizin ayrı dünyaların malı olduğu muhakkak. Yalnız seni deli gibi seviyorum, bu kadar. Fakat şimdi bunu iddiaya cesaret edebilir miyim? Hakkın var. Ancak hiçbir şüphe meydan vermeyecek kadar seni sevdiğim takdirde, senden bir şey bekleyebilirdim. Şimdi kendini benden uzak hissetmen pek tabii. Fakat ben buna tahammül edemem. Söyle, ne yapmam lazım?" "Macide karıcığım, bak, sana bir arkadaş gibi soruyorum. Seni tekrar kazanmam için ne lazım? Bana teker teker say ve ben de teker teker yapayım. Evet, söyledin ya. Hemen gidiyorum. İcab ederse onun ayaklarına da kapanacağım. Bunu senin için yaptığımı da söyleyeceğim. Hakkın var. Bedri kendisinden şüphe edilmeyecek kadar iyi bir insandır. Hemen gidiyorum." Koşarak dışarı fırladı ve aynı hızla merdivenlere indiği duyuldu. Macide kendini arka üstü yatağa attı. Birkaç dakika kımıldamadan, bir şey düşünmeden, muayyen bir yere bakmadan öylece kaldı. Birdenbire boğazına hafif bir gıcık geldiğini ve gözlerinden farkında olmadan yaşlar boşanmaya başladığını hissetti. Bu öyle hummalı, hıçkırıklı, buhranlı bir ağlayış değildi. Bir yerde biriktirdiği anlaşılan gözyaşları kendilerine dökülecek bir mecra bulmuşlar, gayet sakin, hatta biraz tatlı bir şekilde iki yanağından yastığa süzülüyorlardı. Macide şakaklarında ve kulak memelerinde hafif bir gıdıklanmadan ve bilek damarlarını kesen bir adamın kan fışkırdıkça gömüldüğü garip gevşeklik ve rahatlığa benzeyen bir histen başka bir şey duymuyordu. Nefesleri derin derin ve seyrekti. Ciğerlerine çektiği her hava yığını göğsünde birazcık titriyor, fakat bu hıçkırıktan ziyade tatlı bir iç çekişe benziyordu. Kırmızı abajur gözlerinin önünde küçülüp büyüyor, ışık yaşlarla karışıp yedi renge bölünüyor ve tavana doğru ufaklı büyüklü renk halkaları halinde yükseliyordu. Sessizlik kulağında zonklamakta ve yalnızlık alnına ağır bir taş gibi çökerek kafasını yastığa gömmekteydi. Böylece ne kadar yattığını bilmiyordu. Bir gürültüyle kendine geldi, derhal doğruldu ve ayaklarını kayrıladan aşağı uzattı. Gözlerine ilk çarpan şey bacakları oldu. Eteği sıyrıldığı için çıplak dizleri ve bunların biraz altında kıvrılıp bir lastikle tutturulmuş olan ten rengi çorapları ona bir yabancıya ait şeylermiş gibi geldi. Yere atladı ve aynaya sokulup yüzünü de görmek istedi fakat bu sırada kapıya vuruldu. Macide kendini dalgın halinden uyandıran gürültünün ne olduğunu derhal anladı. Kimdi acaba? Yavaşça sokularak kapıyı araladı ve geriye çekildi. Dışarıda 35-40 yaşlarında zayıf, sarı yüzlü fakat oldukça temiz giyinmiş bir kadın duruyor ve içeri girmekte tereddüt ediyordu. Macide ilk anda onu bir yerden tanıdığını zannetti. İçinde fena bir seziş vardı. "Kimi aradınız?" diye sordu. Yabancı kadın odaya çabuk bir göz attıktan sonra gayet keskin ve kat'i bir eda ile "Sizi." dedi. "Buyurun, bir şey mi söyleyeceksiniz?" Kadın içeri girdi. Macide onun elbiselerinin alacakaranlıkta göründüğü kadar iyi vaziyette olmadığını tespit etti. Siyah ipekli entaresinin koltuk altlarının rengi atmış ve bazı yerleri göze çarpacak kadar parlamaya başlamıştı. Atkılı iskarpinleri biraz çarpık fakat yeni boyanmıştı. Sık sık nefes alışı ve içinde herhangi acılı bir yer varmış gibi ikide bir de yüzünü buruşturması pek sıhhatli olmadığını gösteriyordu. Macide söyleyecek söz bulamayarak sorucu gözlerle ona bakıyordu. Nihayet karşısındakinin ısrarlı sükutuna dayanamayarak başını çevirdi. O zaman ziyaretçi kadın, "Ben Bedri'nin ablasıyım," dedi. Macide birdenbire döndü. "Siz mi?" diye sordu ve sözüne devam edemeyerek önüne baktı. Kadın tekrar başladı. "Ne vakitten beri buraya gelmek istiyordum. Sizi yalnız görmem lazımdı. Aklı başında bir insan olduğunuzu ne yalan söyleyeyim pek zannetmiyorum. Onun için kendime hakim oldum. Rezalet çıkmasın, kardeşim de üzülmesin istedim. Fakat her şeyin bir haddi var. Siz ne biçim insanlarsınız? Şimdi bakıyorum, yüzünüz hiç de fena bir kıza benzemiyor. Fakat yaptıklarınızı kendiniz beğeniyor musunuz?" Macide bir şey anlamadan şaşkın şaşkın dinliyordu. Kadın oturmak için bir iskemle çekti, sonra vazgeçerek yine ayakta devam etti. "Kızım, kimsenin işine karışacak değilim. Canınız istediği gibi yaşarsınız. Fakat aileme zarar vermemek şartıyla. Kardeşimin bir aile geçindirmeye mecbur olduğunu herhalde biliyordunuz. Öyle olduğu halde hangi vicdanla onun varını yoğunu, bütün kazancını, anasının ve ablasının nafakasını elinden alıyorsunuz? Onu masum buldunuz diye işi bu kadar ileri götürmek doğru mu?" Macide daha beter şaşırdı. Kendini toplamaya çalışarak ve ani bir hiddetle yüzü kıpkırmızı olarak, "Bunları kardeşinizle konuşsanız daha iyi değil miydi?" dedi. Kadın derhal bir buhran geçirecekmiş gibi sinirli hareketlerle yüzünü oynatarak cevap verdi. "Bedri'yle mi? Onunla konuşulur mu? O yedi kat göklerde uçuyor. Ne zaman laf açacak olsam, aç mısınız, çıplak mısınız? Beni kendi halime bırakın diye söyleniyor. İnsan karnı doyunca ihtiyacı biter mi? Hem ne hakkınız var? O bizim kardeşimiz, oğlumuz. Sizin ona yük olmaya ne hakkınız var? Karı koca aptal oğlunu buldunuz da soyup soğana mı çevireceksiniz? Ben de sizi bir şey zannediyordum. 2 seneden beri bahsedip dururdu. Aman anne, aman abla, Balıkesir'de bir talebem vardı. Şöyle kibar, şöyle güzeldi. Hiçbir yerde bu kadar mükemmel bir kız bulunmaz. Fevkalade diyordu. Hatta o zamanlar galiba bu kıza tutuldu, evlenmeye falan kalkacak diye korkmuştuk. Sonra araya zaman girdi, Balıkesir'e dönmedi. Yavaş yavaş da bu lafların arkası kesildi. Biz de gözden ırak, gönülden ırak dedik. Meğer başımıza gelecekler varmış. Birdenbire sizin lafınız yeniden başladı. Artık o kadar coşkun değildi tabii. Anne, o kız evlenmiş, hem şu bizim Ömer'le evlenmiş, inşallah mesut olurlar diyor. Fakat içten içe eridiği de belli oluyordu. Durup dururken lafınızı açar, galiba çok sıkıntı çekiyorlar. Şu Ömer de bu kadar parayla ne diye evlenir acaba? Kıza yazık değil mi? Fakat iyi çocuktur, inşallah bahtiyar olurlar diye tuttururdu. Birkaç kere de ağzından kaçırdı. Ben elimden gelen yardımı yapıyorum ama vaziyetlerini düzeltmeye imkan yok ki diyerek size cevap verdiğini ve para verdiğini ortaya dökerdi. Pek saftır, böyle şeyleri de hiç saklayamaz. Aa, kan beynimize çıktı. Lakin kızmasın diye ses çıkarmadık. Gel zaman git zaman bizim Bedri değişiverdi. Eskiden çantasında ne varsa ortaya dökerken şimdi 5 kuruşun hesabını sormaya, para isteyince ne yapacaksınız diye istintak sorgulamaya başladı. Birkaç gün sabahları o uyurken çantasını yokladım. 3-5 lirası vardı. Akşamları gelince yine bir aralık çantaya göz attım. Ufaklıktan başka bir şey yok. Hamdolsun kardeşimiz ayyaş değildir. Çapkınlığı yoktur. Hemen aklıma siz geldiniz. Evlense bu kadar fena olmazdı. Gelin bile onun bu kadar elimizden alamazdı. Ne oluyor? Dağ başında mıyız? Adam akıllı heyecanlanmış ve bu yüzden nefesi daha çok daralmaya başlamıştı. Hiç istemediği halde bir iskemleye çöküp oturmaya mecbur oldu. Macide hala karşısında ve ayakta duruyor ve söylenenlerden bir şey anlamıyordu. Her kelimeyi teker teker duyuyor, bunların kafasında muayyen levhalar yarattığını fark ediyor. Fakat hepsini toparlayıp muayyen bir mana çıkarmak elinden gelmiyordu. Bunun için verecek cevap da bulamıyor, ikide bir de düşmemek için masanın kenarına yapışarak karşısındakine bakıyordu. Bedri'nin ablası hafif ve hasta bir sesle kesik kesik tekrar başladı. Bir ahbabına herhangi bir dedikodu naklediyormuş gibi tabii ve kaygısız bir eda ile ''Kardeşimin istikbali meselesi, arkasını bırakmaya gelmez diye bu hasta halimle sokaklara düştüm. Haftalardan beri dolaşmadığım yer kalmadı. Burayı buluncaya kadar akla karayı seçtim. Ama o zaman gelip sizi görmedim. Neyin nesiymişler bakalım diye tahkikatımı derinleştirdim. Şehzade başında sokak sokak dolaşıp teyzeniz midir nedir? Onları buldum. Kadıncağız meğer dertliymiş, açtı ağzını yumdu gözünü. Aile namusumuz bir paralık oldu, bizim öyle akrabamız yok diye bağırdı. Az daha bayılacaktı. Nur yüzlü bir enişteniz var, onu da gördüm. Zavallı adamı da çarpmadan edememişsiniz. 2 aylık yemek içmek parası 80 lira borcu vardı. Bir kere gelip elimizi öpmeden, hakkınızı helal edin demeden defolup gitti. İki elim yakasındadır diye beddua ediyor. Macide daha fazla tahammül edemeyerek olduğu yere yuvarlanıverdi. Düşerken sol eliyle iskemleye tutunmak istemiş fakat muvaffak olamayarak daha beter sendelemiş ve alnını masanın köşesine çarpmıştı. Bu darbenin tesiriyle derhal kendinden geçti, pis alının üzerinde boylu boyunca kaldı. Bedri'nin ablası şaşırmış ve adam akıllı korkmaya başlamıştı. Kıza bir şey olur da benden bilirler diye telaş ediyordu. Macide'ye doğru koştu. Genç kızın masanın altında kayan ve kıvırcık saçlarıyla tamamen örtülen kafasını kaldırdı. Sağ kaşının üst tarafı şişmiş ve kızarmıştı. Kaldırıp yatağa götürmek istedi, nefes ve takati yetmedi. Büsbütün korkarak dışarı salona fırladı. ''Kimseler yok mu?'' diye bağırdı. Odaların birinde tıpırtılar oldu ve madam siyah elbiseleri ve daima asık suratıyla dışarıya fırladı. ''Ne olmuş?'' diye sordu. Beraberce genç kızın odasına girdiler. Bedri'nin ablası, ''Birdenbire üstüne bir fenalık geldi, herhalde sinirli bir şey. Belki de kocasıyla kavga ettiler.'' diye izahat veriyordu. Madam kuvvetli kollarıyla Macide'yi yatağına yatırdı, göğsünü açtı, bileklerini ovuşturdu. Başındaki şişi görünce, ''Vah yavrum, çarpmış bir yere.'' diye söylendi ve sirke getirmek için dışarı fırladı. Bu sırada genç kızın bileklerini ovmak işine devam eden Bedri'nin ablası kendi kendine mırıldanıyordu. Biraz evvel Bedri eve geldi. Deli gibi bir hali vardı. Odasına çıkıp yatağını seriliverdi. Kapıya kulağımı koydum. Galiba ağlıyordu da. Kazık kadar adam. Hala çocuk. Bu kız da buralarda baygınlıklar geçiriyor. Acaba ikisi de sahiden sevdalı mı? Allah göstermesin. Kocası olacak serseri de ne boynuzlu herifmiş. Madam tekrar içeri girince sesini kesti ve birkaç dakika durduktan sonra genç kızın kendisine gelmesini beklemeden sıvışıp gitti. 20. Ömer eve döndüğü zaman Macide gözlerini açmış fakat henüz kafasını toparlayamamıştı. Madam asık suratıyla girip çıkıyor ve kendi bildiği bir takım ilaçlarla tedavisine devam ediyordu. Vakayı yarım yamalak Türkçesiyle anlatamayacağını aklı kesince susmuş ve tekrar işine koyulmuştu. Ömer karısını bayıltan bu sıska karının kim olduğunu pek merak ediyordu. Macide yarı açık gözlerle bir müddet tavana baktıktan sonra başını yavaşça yana çevirdi. Orada ayakta duran Ömer hemen ''Karıcığım, karıcığım ne oldu sana?'' diyerek genç kadının ellerine sarıldı. Macide ilk anda hiçbir şey hatırlayamadığı için sadece gülümsedi ve gözlerini kapadı. Madam getirdiği birkaç şeyi topladıktan sonra başıyla hafif bir selam verdi ve odayı terk etti. Karı koca ani bir sessizlik içinde dakikalarca birbirlerine baktılar. Vakit gece yarısına yaklaşmış, sokaklarda gürültü kesilmişti. Serince bir rüzgar açık pencerenin kalın ve kirli perdelerini kımıldatıyordu. Ömer, ''Üşüyeceksin, haydi seni soyayım da yorganın altına gir.'' dedi. Fevkalade bir dikkatle karısının sırtından elbisesini, ayaklarından çoraplarını çıkarttı. Kendisi de soyunarak elektriği söndürmeden yatağa girdi. Kolunu Macide'nin başının altına sürdükten sonra yine uzun zaman hareketsiz kaldılar. Kadın duvardaki meçhul bir noktaya ve Ömer onun yüzüne bakıyordu. Macide rengi biraz solmuş, çenesi biraz daha uzamış olmasına rağmen hep güzel, belki daha güzeldi. Abajurun ışığı kirpiklerinin ucunu kırmızıya boyuyor, dudakları zaman zaman ürperir gibi kımıldıyordu. Nihayet başını yavaşça kocasına doğru çevirdi. Ağzından ilk çıkan söz, "Ne yaptın?" suali oldu. Ömer fısıltı halinde söylenen bu kelimelerin ne kastettiğini anlayamadı. Acaba "Neler yaptın, neden yaptın, bak beni ne hallere koydun" manasında mıydı? Yoksa "Ne yaptın, gidip Bedri'yi gördün mü?" demek mi istiyordu? İkinci şekle cevap vermeyi daha kolay buldu. "Bedri'nin evine gittim," dedi. "Zavallı çocuğun halini görünce hakikaten kendimden utandım. Bir insan ancak haksız bir hücuma uğrarsa bu kadar harap olabilir. Buna rağmen beni arkadaşça, evet, hiçbir şey olmamış gibi dostça karşıladı. Yaptıklarımı mazur görmeyi ne kadar istediği yüzünden okunuyordu. Her şeyi kendisine anlatınca bana hak verdi diyemem. Fakat bana acıdı. Ah Macide, sen de her şeyi bilsen bana acırdın." Birdenbire sözünü keserek, "Ben gittikten sonra gelen kadın kimdi?" diye sordu. "Ablası." "Ablası mı? Bedri'nin ablası mı? Ne istiyormuş?" Macide kadınla arasında geçen sahneyi hatırlamaktan fevkalade muazzep olduğunu, acı çektiğini gösteren bir hareket yaptı. Gözlerini Ömer'den çekerek, "Bilmiyorum," dedi. "Bedri'nin bizimle ahbaplık etmesi, bize yardım etmesi doğru değilmiş. Onlara zararı varmış." Ömer ne kadar samimi olduğunu kendisi de tayin edemediği bir hiddetle, "Hayvan," dedi. "Ne üstüne vazifeymiş?" Macide farkında olmadan Ömer'den biraz uzaklaştı. Güç zapt ettiği bir isyan ile sesi titreyerek, "Bana biraz evvel senden dinlediğime benzeyen şeyler söyledi. Belki de daha fazlasını. Aynı şeyleri senin de düşündüğünü bilmesem belki bu kadar fena olmazdım. Hasta ve edepsiz bir kadın derdim, fakat görüşlerinizin bu kadar yakın oluşu beni deli etti. Onu dinlerken, aklımın alamayacağı kadar bayağı iftiralarıyla ezilirken gözümün önünde hep sen canlanıyordun. Kadına kızmaya, onu kovmaya cesaret edemedim. Buna ne hakkım vardı? Aynı şeyleri sen de söylememiş miydin? Bedri'nin kardeşi beni senden daha çok düşünecek, senden daha iyi tanıyacak değildi ya." Ağzımı açıp bir kelime bile cevap veremedim. Sonra birdenbire başım döndü. Galiba teyzemlere gittiğini ve onların benden nasıl bahsettiklerini anlatıyordu. Dizlerim bükülüverdi. Kendini zapt edemeyerek ağlamaya başladı. Bu akşam bu ikinci ağlayıştı. Fakat bu sefer gözyaşları öyle sakin ve rahat akmıyor, bir tarafına bıçak saplanan bir adamdan çırpındıkça fışkıran kanlar gibi hiddet, yeis ve çaresizlik içinde yastıklara dökülüyordu. Ömer karısını teskin etmek için elini ıslak yanaklarında gezdirdi. Fakat Macide yüzünü öteye çevirerek rahat bırakılmasını istedi. Bir müddet konuşmadılar. Ömer titreyen parmaklarıyla karısının saçlarını karıştırıyordu. Neredeyse o da ağlayacak yahut kendisini kaldırıp pencereden aşağı atacaktı. "Ben belki dünyanın en aşağı insanıyım. Ne kendime ne başkalarına lüzumum var. Bir an evvel hesap kesmek en iyisi," diyor, fakat bir taraftan da kafasından geçen bu tasavvurlarla Macide'yi tehdit ettiğini anlıyordu. Yavaş yavaş mırıldanmaya başladı. "Hakkım var Macide. Ben Bedri'nin yanında biraz kalıp onun insanı bağlayan arkadaşlığını ve alakasını görünce kendimin ne olduğunu unutuvermişim. O birçok şeyler söyleyerek benim tamamıyla fena bir adam olmadığımı ispat etmeye çalıştı. Bir an için inandım. Şimdi görüyorum ki hepsi vehim. İnsan neyse o, hakkın var. Belki de Bedri'nin o şirret ve mızmız ablası Mediha ile aynı hamurdanız. Seninle yollarımızın ayrılması lazım. Ben bu içimdeki melun şeytanı bir müddet daha gezdirir ve sonra her şeye bir son veririm. Niçin seni beraber sürükleyeyim? Ne kadar ayrı insanlar olduğumuz meydanda. Bütün bu farklara rağmen seni böyle çılgınlar gibi sevişim de herhalde bu şeytanın bir oyunu olacak. Sonra her şey günden güne daha fena oluyor. Şimdiye kadar asla yapmadığım, yapacağımı aklıma bile getirmediğim şeyler oldu. Ben senin yanında öyle uzanıp sahici bir insan gibi sözler söyleyecek bir mahluk değilim. Ah Macide, daha birçok şeyleri bilmediğin halde hükmünü verdin. Halbuki senin bu akşam gördüklerin hiçti. Hatta ben böyle yapmakta biraz da mazurdum. Kendinden iğreniyordum. Buna rağmen tahammül edemeyerek bütün insanları da kendim gibi iğrenilecek mahluklar halinde görmek istiyordum. Karıcığım, benim neler yaptığımı bir bilsen, belki bana daha çok kızardın, belki yanımdan kaçardın, belki de halimi acırdın, belki bak bana, bak acınacak halde değil miyim? Macide elinde olmayarak başını çevirdi. Kocası hakikaten son kuvvetini sarf ediyormuş gibi bitkin ve zavallıydı. Bu akşam ilk geldiğinden beri onda bir başkalık olduğunu genç kadın sezmişti. Ona neyin var diye bir kere bile sormadığını, bütün gece kendini kendi ıstırapları üzerinde düşündüren, birçok sıkıntıların ve dertlerin elinde çırpındığı muhakkak olan kocasını asla merak etmediğini hatırladı. Fakat içinde acımaktan ziyade merak etmeye benzeyen bir his belirdi. Niçin anlatmadın, niçin hala söylemiyorsun? Aylardan beri benden sakladığın şeyler var. Beni kendinden uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Söylesene, bugün ne oldu? Ömer bir müddet durdu. Yattığı yerde yüzünün kızardığı belli oluyordu. Macide hem merak hem de kocasının bu hazin hali karşısında yeni doğmaya başlayan bir merhamet ve alaka ile onun gözlerinin içine baktı. Ömer süratle doğruldu. Mümkün olduğu kadar karısından uzak durmak istediği anlaşılıyordu. Sırtını duvara dayadıktan sonra teker teker, "Bugün bizim veznedar hafızı tehdit ederek 250 lira aldım," dedi. Macide yattığı yerde hiç kımıldamadan Ömer'e baktı. Yüzünde bir yabancıyı tanımak istiyormuş gibi bir ifade vardı. Gözlerini büzüyor ve uzun kirpikleri daha sık ve koyu görünüyordu. Ömer karısının halinden korktu ve ona doğru eğilerek, "İstersen hiçbir şey anlatmayayım," dedi. "İstersen hemen giyinip gideyim ve seni rahat bırakayım yahut arkamı dönüp uyuyayım, nasıl istersen." Her şeyi bitmiş, her şeye karar vermiş bir insan gibi konuşuyordu. Macide kollarını uzatarak onu ellerinden tuttu ve tekrar yanına yatırdı. Gayet yavaş bir sesle, "Haydi artık anlat," dedi. "Her şeyini herkesten evvel bana söylemen lazım, değil mi? Seni benim kadar, hatta benden başka kim dinler? Kim seninle beraber üzülür?" Ömer biraz durup o günün vukuatını kafasında derlemeye çalıştıktan sonra aynı yavaş sesle ve ağır ağır anlatmaya başladı. Bu sırada yastığın üzerinde yan yana duran başları neredeyse birbirine dokunacaktı. Macide yukarıya tavana bakıyor, Ömer ise biraz yan durarak karısının sol yanağını, burnunu ve kirpiklerini görüyordu. "Ne kadar sıkıntıda olduğumu biliyordun," diye başladı. "Belki sıkıntımın en büyük tarafı sana hiçbir şey belli etmemek kaygısıydı. Sakın, sakın, senin yüzünden hiçbir şey yaptığımı iddia edecek değilim. Ne yaptımsa kendi hesabıma, kendi rezilliğimle yaptım. Zaten işin tefsir edilecek tarafı yok. Hiçbir şey beni mazur gösteremez. Evet, aylardan beri süren bu para sıkıntısı beni deli ediyordu. Sokaklarda, dairede gezip dolaşır veya otururken mütemadiyen düşünürdüm. Böyle sıkıntı çekmemize sebep ne? Bir türlü makul bir sebep bulamıyordum. Köprüde akşam üzeri dar alışverişlerini yapıp paketlerini koltuklayan adam rastladıkça kendime sorardım. Senin neyin noksan? Neden? Neden sen evine bir şey götüremiyorsun? Neden borç alacak arkadaş veya olmayacak hülyalar peşinde koşmaktan başka elinden bir şey gelmiyor? Belki bunlar aslında o kadar feci şeyler değil. Belki yollarda gördüğüm insanların çoğu da benim gibi veya bana yakın vaziyette, fakat kafam her şeyi büyüten bir adese, büyüteç gibi. Oraya giren her şey yünlü bir kumaş üzerine damlayan yağ lekesi gibi belli olmadan genişliyor, büyüyor. Başka bir şey düşünmek isteyince muvaffak olamıyordum. Bu sıralarda bizim Nihat da beni sıkıştırmaya başladı. Kendilerine bir takım dalaverili işler için para lazım olduğunu söyledi ve bu sırada bizim veznedarlardan bahsetti. Nihat'a lazım olan para bana vız gelir. Aldırış bile etmedim. Fakat bu veznedar meselesi kafamda takılı kaldı gitti. İlk günlerde böyle bir şey yapabileceğini ciddi olarak düşünmedim, fakat ben farkında olmadan bu fikrin bir ihtiyat tedbiri gibi zihnimde yerleştiğini gördüm. Aklım başımdayken böyle bir alçaklığı tasavvur etmeyi bile ayıp, hatta cinayet sayıyordum. Fakat dört tarafa koşup çare arayan ve mütemadiyen imkansızlık duvarlarına çarpan kafam, son dakikada tam yeis getireceği sırada bu ihtimale sarılıp kendini kurtarıveriyordu. Belki eski bir alışkanlığın da bunda tesiri olacaktı. Çünkü ben bekarlığımdan beri sıkıntılı zamanlarımda veznedara başvuruyordum. Büsbütün başka bir şekilde tabii. Onun iyi ve açık elli oluşu beni ümitsizliğin son haddine düşmekten daima men ederdi. Veznedar şimdi de aynı şeyi, fakat ne kadar değişmiş olarak yapıyordu. Şunu da söyleyeyim ki böyle bir cesareti göstereceğimi, yani gidip veznedardan zorla para isteyeceğimi ciddi olarak asla tahmin edemiyordum. Kafamda sadece bir ihtimal bulunuyordu. Bu sabah daireye gidince birdenbire karar verdim. Ne oldu yahu? Giderim, açlıktan para almak isterim. Ben onun serseri kaynı kadar da değil miyim? Dedim. Bu ani karar, bu yüzsüzlük birdenbire nereden çıktı bilmiyorum. Daireye gider gitmez bu niyeti içimde hazır bulmuştum. İşte o kadar. Bir insan irademi istediği tarafa sevk ediyordu. Birkaç kere odadan çıkıp veznedarın kapısına kadar gittim. Bir türlü içeri giremedim. Nihayet bir hademe, "Hafız Bey odasında," diye akıl öğretti. Ben de daha fazla tereddüt edemedim. Ah Macide, zavallı adamın halini bir görmeliydin. Düşün ki aylardan beri daimi bir telaş, işkence içinde yaşıyordu. Sana 2 ay kadar evvel galiba evlendiğimiz gün anlatmıştım. Macide yavaşça, bana bir şey anlatmadın dedi. Sahi mi? Ben öyle hatırlıyorum. Nihat'la Profesör Hikmet'e anlattım. O zaman sen yok muydun? Neyse, fakat kaynını hapisten kurtarmak için vezneden 200 lira aldığını, bunu yerine koyamadığı için defterlerde kalem oynatıp işi idareye çalıştığını herhalde söylemiştim. Aylardan beri tereddüt içindeydi. Kayını mahkum olsa yahut beraat etse kefalet olarak adliyeye yatırdığı bu parayı alıp kasaya koyacak ve defterleri tahsih edecekti. Fakat mahkeme bitmek bilmiyordu. Bugün odasına girdiğim zaman henüz yüzüme bakıp o mahzun haliyle gülümsedi. Hala bir şey yok demek istediğini anladım. Fakat ben kararımı vermiştim. Gayet kısa kesmek, bunun için de hiç oyalanmadan, lakırdıya dalmadan, makine gibi istediğimi söylemek tasavvurundaydım. Şimdi pek hatırlayamıyorum. Tamamıyla yabancı biri gibi konuştum. Çoğunu Nihat'tan öğrendiğim cümleler ve tehditlerle zavallı adamı evvela şaşırttım. Fakat sözlerimin sonuna doğru dudaklarında garip bir tebessüm belirdiğini gördüm. Derhal ağzım kurudu. Sözünü kestim. O zaman Hüsamettin Efendi yerinden kalktı. Bana doğru geldi. Yakamdan tutup dışarı atacak sandım. Yapmadı. Şimdiye kadar kendisine asla tesadüf etmediğim pişkin ve külhan bey bir tavırla "Aferin evlat, iyi yetişmişsin" dedi. Sonra kısık ve bana o anda müthiş ve yersiz gelen bir kahkaha attı. Zamanını da iyi intihab ettin, seçtin. Maalesef seni boş çeviremeyeceğim. Madem ki iki esnaf karşı karşıyayız, açıkça konuşalım. Dün gelsen metelik alamazdın, seni tekmeyle kovardım. Yarın gelsen beni bulamayacaktın, şeytan sana fısıldamış herhalde. Mübarek olsun, ben bu işe daha fazla dayanamayacağım. Bir nihayet vermek zorundayım. Bu sabah kararımı verdim. Kazada epeyce para var. Bir miktarını, daha doğrusu yüklenebildiğim kadarını alıp eve çoluk çocuğun nafakası olarak bırakacak. Ondan sonra da başımı alıp gideceğim. Şeytan nereye çağırırsa oraya. Bu dünyada başka türlü olmak neye yarar? Dünyayı bizim kayınpirader gibi adamlar istila etmiş. Benim gibi bir acizin debelenmesi fayda verir mi? 5 çocukla bir karıyı süründürmeye ne hakkım var? Sen şimdi bu sözlerinle benim kararımı takviye ettin. Sana teşekkür borçluyum evlat. Bana dünyanın hakikaten suratına tükürülmeye bile değmez olduğunu ve bu dünyada suratına tükürülmeyecek bir tek ama bir tek insan bile bulunmadığını sağlam bir şekilde ispat ettin. Böyle biri mevcut olsa o sen olurdun ve şimdi buraya gelinceye kadar içimde bir şüphe vardı. Şu kainatta belki de iyi taraf vardır fakat görmek bize nasip olmuyor diyor ve seni düşünüyordum. Bir daha teşekkür ederim. Beni boş hayallerle avunmaktan, yaptığıma pişman olmaktan kurtardın. Ben de kendimi adam tanır bir şey zannederdim. Senin suratına bakınca melanet dolu ruhunu göreceğime yüreği çarpan bir insan görüyordum. Nah bunak kafa. Al şu 250 lirayı beni kimseye ihbar etme. Yarına kadar sükût hakkı olarak veriyorum. Ondan sonra istersen İsrafil'in kıyamet zamanının geldiğini sur denilen borusuyla bildireceğine inanılan melek borusunu al da enfake. Gökler anlamında burada İsrafil'in eski astrolojiye göre 9. gök sayılan arşı taşıyan meleklerden biri oluşu inancına dayanılarak kullanılıyor. İlan et. Vacip Teala Allah. Polis olup gelse beni bulamayacak. Yalnız senden bir ricam var. Namusuna güvenerek istemiyorum. Kendin içinde bir faydası yoktur. Belki zararı olur da ondan söylüyorum. Paraları alıp eve verdiğimi ağzından kaçırma. Nereden biliyorsun diye... Belki seni de işin içine karıştırırlar. Merhametten değil ihtiyaten sus. Haydi bakalım. Benim sözlerimi aştın. Sana bir daha eyvallah. Şimdi arabanı çek. Namussuz insan suratı seyretmek istemiyorum. Kendi kendime yeterim. Durma. Defol, defol. Sarhoş gibi odasından çıktım. Bütün söylediği sözler birer birer beynimde zonkluyordu. Yerinden fırlayacakmış gibi büyüyen gözleri, yeis ve ümitsizlik içinde insanlara ve hayata karşı artık teskin edilemeyecek bir kin ile titreyen sesi peşimi bırakmıyordu. Macide, yemin ederim ki dünya kurulalıdan beri hiç kimse kendini benim o anda bulduğum kadar aşağılık ve iğrenç bulmamıştır. Kendimi tokatlamak istiyor ve bunu olabildiğine, kolumu gere gere yapamayacağımı düşünerek kuduruyordum. Pantolonumun sol cebinde ve avcumda tuttuğum banknotlar her adım atışımda hışırdıyor ve bir çirkefe dokunuyormuşum gibi içimi gıcıklıyordu. Derhal daireden çıktım. Paraları bir köşeye atmak istiyordum. Fakat zavallının birinin eline geçer diye korktum. Dünyanın en biçare, en alçak adamı bile bu paralara müstahak olacak kadar düşkün değildi. Ne yapmalı, ne yapmalı diye düşünüyordum. Onları yanımda bulundurduğum her an beni daha çok şaşırtıyor, eritiyordu. Fakat ben bu işkenceyi nefsime reva görmeyi bir nevi intikam sayıyordum. Birdenbire kendimi Beyazıt civarında buldum. Dolaşırken farkında olmadan buralara kadar gelmişim. Derhal aklıma Nihat'ın evinin bu taraflarda olduğu geldi. Evet, o herif buralarda oturuyordu ve bu paralara layıktı. Belki bunun ne demek olduğunu anlayamayacak, hatta memnun olacaktı fakat ben onun bu 250 liranın sahibi olduğunu bildikçe ondan nasıl iğreneceğimi düşünüyor ve adeta haz duymaya başlıyordum. Kumkapı tarafına giden yolculardan birinde oturuyordu. Evde yoktu. Paraları boru gibi yuvarlayarak kapının altından içeri soktum. 10 parasızdım fakat biraz hafiflemiştim. Oradan buraya kadar yayan olarak geldim. Ömer fısıltı halinde konuştuğu halde yorulmuş ve terlemişti. Gözlerini bir an için kapadı ve bu esnada Macide'nin belki de farkında olmadan uzaklaşmak, ona dokunmamak için bir hareket yaptığını hissetmedi. Gözlerini açmadan sayıklar gibi bir sesle, "Evde sizi karşı karşıya oturur buldum. Evvela hiçbir şey anlamadım. Sonra birdenbire ruhumun bütün çirkefleri boşandı. Fakat ne yapabilirdim? Kendi ruhunun pisliğini bu kadar yakından gören bir adam başkalarının temiz olacağına inanabilir mi?" Birdenbire gözlerini açtı. Macide'nin kendinden uzaklaştığını, ürkek bakışlarla yatağın ta kenarına kadar gittiğini gördü. "Eyvah Macide, niçin bana hepsini anlattırdın? Böyle yapacaktın da neden her şeyi söyle dedin? Şimdi beni anlamıyorsun. Anlasan böyle kaçmazdın. O zaman bütün fenalıkları yapanın asıl ben olmayıp içimde saklı duran ve fırsat arayan başka bir ben olduğunu sezer ve bana acırdın. Beni kurtarmaya çalışırdın. Bedri, Bedri beni anladı o. Nasıl anladı? Yanaklarımı nasıl okşadı? Halbuki ben ona neler yapmıştım? Macide beni nasıl bırakıyorsun?" Yastığın üzerine kapandı, kolları omuzlarından aşağı ölü gibi sarkıyordu. Hıçkırmıyor, ağlamıyor, şikayet etmiyor, hatta belki nefes bile almıyordu. Bu hal Macide'yi büsbütün korkuttu. Eliyle kocasının başını dürtüp, yüzünü yastıktan ayırmaya ve kendine çevirmeye çalışarak, "Ömer, Ömer, bana bak kocacığım, üzülme, bana bak," diye yalvardı. Ses çıkarmadığını görünce daha çok telaş ederek üstüne eğildi. Hem kulaklarına tatlı sözler fısıldamaya hem de yanaklarını boynuna öpmeye başladı. Onu bu kadar harap görmeye dayanamıyordu. En ümit etmediği durumlarda onu Ömer'e bağlayan bir his, bu adamın şu anda yüz yüze kendisine muhtaç olduğunu hissi ve bunun verdiği gurur genç kadına her şeyi unutturuyordu. Kocasına sokuldukça çıplak ayakları onunkilere dokuluyor ve her temasta Macide'nin vücudundan şiddetli bir titreme geçiyordu. Nihayet Ömer'in başını çevirmeye muvaffak oldu. Delikanlının yüzü soluk ve gevşekti. Minnetle dolu bir gülümseme onun ağır bir hastayı andıran çehresinde tatlı ve cazip bir hal veriyordu. Macide kocasının şimdi tamamen çocuklaşan dudaklarını buldu ve kollarını boynunun altından ve üstünden uzatarak ona daha çok sokuldu. 19. ayrımın sonu, sayfa 197.